Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parssurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Ordubehş 1402 Hicri Kameri, 21 Şevval 1444 ve Miladi 12 Mayıs 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, semavi tilavetler, Necmi Vela öğütleri ve kalıcı eteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi Siyonist rejimin caydırıcı gücünü kaybetmekte olduğunu söyledi. Direnişin işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırılarında 8 İsrailli helak oldu ve yaralandı. Şeyh Hasan Nasrullah Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in cinayetlerinin kınanmasını engellemekte olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan muhafızlar ordusunun bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Türkiye YSK Başkanı kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız dedi. Ve ciddi görüşmelerinde Sudanlı taraflar siviller konusuna anlaştı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi Siyonist rejimin caydırıcılık gücünü kaybettiğini dile getirerek şunları söyledi. Direniş cephesinde caydırıcılık gücü güçlendirilmelidir ve Filistin direnişe güç ve iftiharla bu yola devam etmelidir. İran Peresimbilidine göre Hücretül İslam ve Müslümin Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i bu haftaki Cuma namazı hutbelerinde Filistin'deki son gelişmelere değinerek şunları kaydetti. İslam devrimi lideri Ramazan Bayramı konuşmasında bir strateji belirledi ve İslam dünyasının bugünkü stratejisi Filistin'in iç güçlerine yardımcı olmak olmalıdır ve bu strateji kat edilmiş yolda İslam Cumhuriyeti'nin desteğiyle taş intifadasından da füze intifadasına ulaşmıştır ve Siyonist rejimin dünyasını karartmıştır. Tahran Cuma namazı hatibi Siyonistlerin çok şiddetli bir infial ile karşı karşıya olduğunu dile getirirken şunları söyledi. Çökmekte olan bu rejim kendini kurtarmak üzere kabine oluşturmak için en zalim unsurlardan birine başvurmuştur. Ancak bu yüzü kara daha hiçbir işi ileriye götüremedi ve durum daha da kötüleşti. Hücretül İslam Hacı Ali Ekber'i Siyonist rejimin masum Filistin halkını şehit etmedeki cinayetlerine değinirken, Siyonist rejim tarafından çocukların öldürülmesi bu rejimin acizliğini gösteriyor. Elbette bu zalim rejimin karnesi normal halkları öldürmekte durudur diye belirtti. Tahran Cuma Namazı Hatibi, caydırıcılık noktasına ulaşılabilmesi için tüm İslam ümmetinin Filistin direnişini desteklemesi gerektiğini vurgularken şunları belirtti. Şimdiki koşullarda hepimizin görevi Filistin direnişi akımını desteklemektir. Çünkü bu saldırılarda zekice durmuşlar.
Siyonist rejim haber çevreleri, Filistinli direniş gruplarının işgal altındaki topraklara düzenlediği füzeli saldırılar sonucunda bir Siyonistin helak olduğunu, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. İran Press'in bildirdiğine göre Siyonist rejim medyaları direniş güçlerinin Gazze şeridinden başta Tel Aviv'in güneyi olmak üzere Siyonistlerin yaşadığı yerleşim birimlerine füze ve roket atması sonucunda bir Siyonist helak oldu, 7 kişi de yaralandı. Bunlardan bazılarının durumu vahim olarak belirtildi. El Meyadin kanalı, Siyonist rejimin savaş uçaklarının terör saldırılarına karşılık olarak Kudüs Tugayları ve Nasir Selahuddin Tugaylarının füze birliklerinin Siyonistlerin yaşadığı yerleşim birimleri olan Aşdod ve Aşkelon'u füze ve roket yağmuruna tuttuğunu bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ta bir bildiri yayımlayarak şunları belirtti. Filistin direnişi, Siyonist rejimin saldırıları ile mücadele etmedeki saldırılarını sürdürecek ve Siyonistlerin Kudüs Tugaylarının komutanlarını öldürmedeki cinayetine karşılık verecek. Bu arada Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı bu sabah Twitter sayfasında bir bildiri yayımladı. Bildirde şunları yazdı. Gazze şeridine karşı bu rejimin askeri operasyonun başlamasından beri salı sabahın bu sabaha kadar Filistin İslami Cihat Hareketi Gazze şeridinden işgal altındaki topraklara doğru yaklaşık olarak 866 roket atmıştır.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah bugün yaptığı bir konuşmada Gazze savaşı ile Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah komutanlarından Mustafa Bedrettin'in 7. şehadet yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Seyyid Hasan Nasrullah, konuşmasının başında Siyonist rejimin hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın yanı sıra Filistin İslami Cihat komutanlarından şehit edilmesinden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu. Nasrullah Gazze şeridindeki mevcut savaşın başlatıcısının Siyonist rejimi olduğunu belirterek maalesef uluslararası toplumun sessizliğine tanık oluyoruz. Amerika, Gazze'de çocuk ve kadınları öldürmesi nedeniyle Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kınanmasını engelliyor dedi. Konuşmasının devamında Suriye'deki gelişmelere de dikkat çeken Nasrullah, Suriye yerinde kaldı, ne tutumu ne de ekseni değişmedi. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve devlet başkanı Esad'ın Arap zirvesine davet edilmesi önemli bir işarettir diye kaydetti. Nasrullah İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Suriye ziyaretinin İran ve Suriye'nin farklı alanlarda stratejik ilişkilere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Amerika'nın Suriye petrolü ve gazını çaldığını ve yaptırımlar ile Sezar yasasında ısrar ettiğini belirten Nasrullah, Suriye'deki zor zamanlar geride kaldı ve Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerinin yeniden kurulması arzu edilir çünkü bu ilişkiler Lübnan'ın çıkarınadır ifadelerinde bulundu.
El Cezire Haber kanalının Batı Şeria'daki muhabiri Şirin Ebu Akil'in öldürülmesi üzerinden bir yıl geçtikten sonra Siyonist rejim ordusu özür diledi. İSNA'nın bildirdiğine göre Siyonist rejim ordusunun sözcüsü Amerika'nın CNN kanalına verdiği röportajda El Cezire Haber kanalının muhabirinin ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyledi ve şunları iddia etti. Biz İsrail'de kendi demokrasimize değer veriyoruz ve demokraside basın ve özgür basın için yüksek bir değer görüyoruz. Biz gazetecilerin bizi eleştirseler bile İsrail'de özellikle de savaş zamanında güvende hissetmelerini istiyoruz. Filistinli Amerikalı muhabir Şirin Ebu Akile'nin şehadet yıl dönümünde Guardian gazetesi bir raporda şunları yazdı. Onun arkadaşları ve ailesi halen de Siyonist rejimin Batı Şeria ve Kudüs'teki eylemlerine karşılık olarak adaletin uygulanmasını istiyorlar. Daha sonraları Siyonist rejimin ordusu askerlerinden birinin Şirin Ebu Akile'ye ateş ettiğinin mümkün olduğunu, ancak bu ateş etmenin kasıtlı olmadığını itiraf etmiş, bu öldürme ile ilgili araştırmaları reddetmişti.
İran'daki kargaşaların zirveye ulaştığı dönemde güvenlik bilgileri hazırlamak ve göndermek suçundan tutuklanan ve yargılanan Fransız İrlandalı vatandaş yargı kararı ile ve insancıl mülahazalarla serbest bırakıldı. İran Press Haber Ajansı'nın bildiğine göre Fransa İrlanda vatandaşlığına sahip 64 yaşındaki turizm uzmanı Bernard Felan, geçen Ekim ayında Meşhed'deki kargaşaların zirveye ulaştığı sırada tutuklandı. Felan, İran'da yargısal aşamalardan geçtikten ve suçu kanıtlandıktan sonra 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre içinde ailesiyle telefonda görüşürdü ve Viyana Konvansiyonu'nun kurallarına göre tüm konsolosluk desteklerinden ve hizmetlerinden yararlandı. İrlanda'daki İran Büyükelçiliği, Bernard Felan'ın yapıcı diplomatik etkileşimler sonucunda serbest bırakıldığını duyurdu. Ancak Batı medyası baskın Batı akımları ile aynı doğrultuda İran'a karşı olumsuz atmosfer yarattılar ve Felan'ın kalp hastalığından ve sıfırın altındaki sıcaklıkta hapishanede tutulduğundan dolayı ölüm tehlikesine yönelik taraflı ve asılsız haberler yayımladılar.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun ulusal güvenliği koruma ve tekfirci terörizm ile mücadelede eşsiz bir rolü vardır ve bizim kırmızı çizgimizdir dedi. İran Press'in bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesinde şunları söyledi. Devrim muhafızlarının ulusal güvenliği korumada ve tekfirci terörizm ile mücadelede eşsiz bir rolü var ve ülkenin güvenliğinin koruyucusu olarak bizim kırmızı çizgimizdir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu telefon görüşmede İran ile Fransa arasındaki köklü kültürel ve tarihi ilişkileri hatırlatarak Fransa'nın İran'a yönelik yaklaşımındaki gerçekçi değişimi olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze'deki savaş cinayetlerini kınadı ve şunları belirtti. Filistin halkının haklarını savunmak için Filistin direnişi kararlı ve hazırdır ve kesinlikle Filistin'deki gelişmeler Siyonist rejimin savaş peşinde olan yöneticilerin çıkarına değildir. Fransa Dışişleri Bakanı da yapılan telefon görüşmesinde şunları söyledi. Yapıcı diyalog sorunların giderilmesine yardımcı olmak için en iyi yoldur ve Fransa iki ülke arasındaki yapıcı ve derin diyalogların devam etmesini memnuniyetle karşılıyor. Filistin'deki gelişmeleri ilişkin Catherine Colonna, Gazze gelişmeleri Fransa'nın ciddi endişesine neden oluyor ve biz gerilimin azaltılmasını ve askeri çatışmanın durdurulmasını takip ediyoruz diye belirtti. Yapılan telefon görüşmesinde Catherine Colonna, İran İslam Cumhuriyeti'ni iki Fransalı vatandaşı serbest bırakmak için insancıl eyleminden dolayı teşekkür etti ve bunu etkili ve güven yaratıcı bir adım olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, demokratik sloganlarına rağmen Amerika dünyanın en büyük silah satıcısıdır dedi. İran Peres'in bildiğine göre Nasır Kenane Cuma günü bir tweette Amerika'nın 2022 yılında 142 ülkeye silah sattığına değinirken şunları yazdı. İlk mali yılda Biden hükümeti 206 milyar dolar silah sattı ve 2022 yılında diktatör sıfatlı 84 ülke arasından en az 48 ülkeye ya da onların %57'sine silah sattı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, sözde eyleme kadar Washington'un iddialarına tepki olarak şunları ekledi. Slogan demokratik değerler ve ihracat, savaş, soykırım ve bastırmak için silah. Kenan'ın sözlerinin devamında Amerika'nın çelişkili davranışıyla ilgili yargılama işine dünya kamuoyuna ait olduğuna değinirken şunları belirtti. Çevrim içi yayınlarının incelemelerine göre Amerika Soğuk Savaş'ın sonundan şimdiye kadar dünyanın en büyük silah satıcısı olmuştur ve bir yer içinde dünya silah ihracatının yaklaşık olarak %40'ını gerçekleştirmiştir.
Afganistan'ın Hatemul Enbiya Üniversitesi Rektörü Yaptığı açıklamada Amerika düşüncelerini ve telkinlerini başta İslam ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerde akıtmaya çalışıyor ve bununla mücadelenin yolu Müslümanların birliğidir dedi. İran Peres'in bildirdiğine göre Gorgan'da 5. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı'nda Abdülkayyım Seccadi Amerika'nın üstünlüğünü dünya halkına kanıtlamaya çalıştığını dile getirerek şöyle konuştu. Amerika yenilme ve ilerlemenin tek yolunun Batı uygarlığı çerçevelerini uygulama olduğuna yönelik yanlış inancını dünyaya kanıtlamaya çalışıyor. Abdülkayyım Seccadi şunları dile getirdi. Amerikalılar insan hakları, özgürlük, kadın ve erkek haklarının eşitliği ve kadınların özgürlüğü gibi güzel ve cazip kelimeler ile dünyada liberalizm söylemini geliştirmeye çalışıyor. Halbuki kendisi dünyada bu kelimelerin en büyük ihlal edeni olarak tanınmıştır.
Yüksek Seçim Kurulu Başkan Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleriyle ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. Yener, kesin olmayan sonuçları daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçime 2 gün kala açıklamalarda bulundu. Sorular üzerine seçim güvenliğine ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi. Başkan Yener, YSK'nın seçime ve oy verme gücüne ilişkin hazırlıklarını da tamamladığını, seçim takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti. Ahmet Yener seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi demokratik teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibariyle YSK, il ve ilçe seçim kurallarımızda da seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır diye konuştu. Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını da ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti. Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini de ifade eden Yener, tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır, dedi.
Irak Merkezi Yönetimi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İKBY ile dün akşam geç saatlerde anlaştığı ve petrol sevkiyatına başlamak için Türkiye'nin yanıtını beklediği bildirildi. Türkiye, Irak'ın Kerkük şehrindeki petrol sahalarından Ceyhan Limanı'na günde 450 bin varil petrolün pompalanmasını, Irak'ın Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde görülen davayı kazanmasının ardından 25 Mart'ta durdurmuştu. Fransız Haber Ajansı'nın İKBY Bağdat ile yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirterek petrol sevkiyatına başlayabilmesi için Ankara'nın onayının beklediğini duyurdu. Bağdat ve İKBY arasında sürdürülen görüşmelerde dün akşam geç saatlerde anlaşma sağlandı.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı. Kurul Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliğiyle olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar 1. Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz yönetim kurulu başkanlığına vekalet edecektir. Kerem Kınık istifasının ardından sosyal medya hesabında Türk Kızılay Genel Başkanı ünvanı yerine Kızılay Gönüllüsü ifadesini kullanmaya başladı.
Ve Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri HDK arasında bir aya yakın süredir süren çatışmanın durdurması için ciddi bildirgesi anlaşması imzalandı. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında bir ay yakın süredir devam eden çatışmaların durdurulması için ciddi bildirgesi anlaşması imzalandı. Ulusal Basındaki haberlere göre bildirge Amerika ve Suudi Arabistan'ın Sudan'daki krizi çözmek için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda imza altına alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın İsveç parlamentosunun İran karşıtı kararına tepkisiyle ilgili. İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsveç Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı aldığı karar ve eylemini İran halkı tarafından reddedilen ve terörist unsurlarından etkilendiğini ve uluslararası hukukun standartlarına ve kabul edilmiş ilkelerine aykırı olarak değerlendirdi. İsveç Parlamentosu çarşamba günü bir tasarıyı onaylayarak ülke hükümetinden İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını Avrupa Birliği'nin sözde terör örgütleri listesine almasını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, İsveç Parlamentosu'nun devrim muhafızları ile ilgili kararına gösterdiği tepkide, devrim muhafızları ordusu silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarıyla birlikte ülkenin ulusal ve sınır güvenliğini korumakla yükümlü olan İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'ndan kaynaklanan resmi ve yasal bir kimliğe sahiptir dedi. İsveç Parlamentosu'nun İran karşıtı eylemi Avrupa Parlamentosu'nun daha önce İslam Cumhuriyeti muhaliflerinin etkisi altında ve aynı zamanda Amerika'nın İran karşıtı politikalarını takip ederek 19 Ocak'ta bir tasarıyı onaylayarak İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adının Avrupa Birliği'nin sözde terör listesine alınmasını talep ettiği bir ortamda yapıldı. Tabii İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin Avrupalıların bu tür eylemlerinin sonuçları konusunda uyarıda bulunması ardından İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bazı üye ve yetkililerine karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına rağmen Avrupa Birliği devrim muhafızların adını sözde teröristler listesine koymaktan kaçındı. Bu arada İngiltere, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği İran'da geçen sonbahardan bu yana ülkede yaşanan huzursuzluğu ve karışıklıkları körüklemek amacıyla İran'ın askeri komutanlarına birkaç kez yaptırım uyguladı.
Ancak tüm bu eylemlere ve komplolara rağmen milletin uyanıklığı ve devrim muhafızları dahil silahlı kuvvetlerin çabalarıyla İran'ın farklı şehirlerine barış ve güvenlik tekrar sağlandı. Gerçek şu ki İslam devrim muhafızları terör unsuru ve gruplarına karşı verdiği ciddi mücadele nedeniyle Batı Asya bölgesinde olduğu kadar ülkede de güvenliğin tesis edilmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Münafıklardan IŞİD grubuna karşı yerli ve yabancı terör örgütleri ile mücadele İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun karnesinde yer alırken Şehit Hac Kasım Süleymani ve Diriliş yolunda diğer birçok şehidi ile sunmuştur. Dolayısıyla İslam devrim muhafızlarının çabaları bölgede olmasaydı şimdi güvensizlik ve teröristlerin faaliyetlerindeki artış Avrupa ülkelerini de etkilemiş olacaktı. İsveç parlamentosunun İran karşıtı eylemiyle ilgili bir diğer önemli nokta, bu eylemin ülkelerin iş işlerine müdahale örneği olması ve uluslararası hukuka da aykırı olmasıdır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin resmi bir parçasıdır ve ona karşı herhangi bir yaptırım yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı kabul edilir. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 7. paragrafında iş bu, anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler'e herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara mücadele yetkisi vermediği gibi üyelere de bu türden konuları iş bu, anlaşma uyarınca bu çözüme bağlamaya zorlamaya zorlayamaz ifadesi kullanıldı. Açıkçası devrim muhafızlarının son 40 yılda özellikle kutsal savunma dönemindeki performansına bakıldığında komploları etkisiz hale getirmek ve içeride ve dışarıda terör gruplarının kör entikaralarının alevini söndürmek ayrıca ultra modern silahların üretimindeki çeşitli girişimlerin tümü Batılı ülkelerin devrim muhafızlarına karşı eylemlerinden bu gururlu kurumun güvenliğin yaratılmasını ve giderek artan başarılarını da hiçbir zaman engelleyemediğini gösteriyor. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsveç hükümetine iki ülke ilişkilerine yönelik kurulan tuzağa öngörü ve titizlikle düşmemesine ve böylesine düşüncesiz bir eylemin sonuçlarını düşünerek İsveç'in uluslararası çıkarlarını ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkileri teorisinin ve Siyonist apartheid rejimin ve İran halkının tescilli düşmanlarından çıkarları için feda etmemesini tavsiye etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmesi konusunda. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 adayından biri olan Muharrem İnce, 10 Mayıs Çarşamba günü yüksek tansiyon ve olası bir kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak kendi isteğiyle seçimden çekildi. İnce önce İzmir ve Manisa'daki seçim çalışmalarını iptal etti fakat hastaneye kaldırılınca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden resmen çekildiğini duyurdu. Seçim merkezlerinin birbirine yakın olması ve taraftarların bir arada toplanmaları, mitinglerin düzenlenmesi, rakip akımları destekleyenler arasında hararetli tartışmaların yapılması ve ayrıca şehirlerin ana meydanlarında büyük toplantılar yapmanın yanı sıra adayların yüz yüze tartışmalarının tümü Türkiye'deki tutkulu seçim rekabetini anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alışılagelmiş rekabet sürecinin dışında Türkiye'de seçim yarışmaları geleneğinin bir başka yönü daha olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Madalyonun bu tarafında rakiplerin onurunu lekeleme ve yıkma gibi tehlikeli oyunlar devam ediyor. Belki de bu nedenle Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu rekabetlerin ilk günlerinde derin sahte programların üretilmesi konusunda uyarıda bulunarak kendisine yöneltilen her türlü suçlama ve yaşamına da aykırı davranıştan beraat etti. Fakat görünüşe göre seçim adaylar hakkındaki ifşaatlar bu kez Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'yi hedef almıştır. İnce, tansiyonun yükselmesi ve kalp krizi tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı. Görünüşe göre belki de onlarca yıllık siyasi çekişmelerin skandallarıyla ünlü video kasetlerinden biri bu kez Muharrem İnce'ye karşı doldurulmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tek bağımsız adayı birkaç gün önce anketlerdeki düşük oranı ve diğer rakiplerinden geri kaldığı için seçimlerden çekilmesi önerisine karşı sonuna kadar rekabet sahnesine kalacağını söylemişti. İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini eleştirerek ancak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'ndan ayrılması durumunda rekabet sahnesinden çekileceğini söylemişti.
Hiç şüphesiz İnce'nin ayrılmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun seçmen oyları kesinlikle artacaktır. Bu bağlamda birçok siyasi analist Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Örneğin Politik Yol dergisi yazarı Erdi Özür kendi köşesinde şöyle yazdı. Türkiye Cumhuriyeti ömründen 100 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ilk 100 yıla kendi damgasını vurdu ve şimdi de ikinci Kemal yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in ve aynı zamanda CHP'nin ikinci yüzyılı için meydana inmiştir. O Türkiye'yi reform ve demokrasi yolunda ilerletmek için kullanıyor. Her halükarda Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmesiyle Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet bütün hızıyla devam edecektir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde sayılı gün hala İnkar edilemeyen bir gerçek vardır. O da Muharrem İnce'nin %4'lük oylarının bu kez Kılıçar orduna kaymasıdır. Zira İncel'in geçmişinde CHP üyeliği vardır. Türkiye çapında 14 Mayıs gününde yapılacak olan seçimlere 64.113.941 seçmen oy kullanacaktır. Cumhurbaşkanı seçimleri sonucu birinci turda belli olmaması durumunda ikinci tur seçimleri 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano, Ankara'nın kilit ortaklarından olması nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yapılacak seçimleri yakından takip ettiğini söylerdi sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Stano Avrupa Komisyonu'nun günlük basın toplantısında Türkiye çeşitli açılardan Avrupa Birliği için kilit bir ortaktır ve bu ülkedeki seçim döngüsünü ve yaklaşan oylamayı yakından takip ediyoruz dedi değerli dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde ayrıca Millet İttifakı'ndan ve bu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taraftarlarına hitaben bir açıklama gündeme geldi. Türkiye'de muhalefet partilerinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'den bir görüntülü mesaj paylaştı ve hızlı değişiklikleri hayata geçirmek için muhalefetin parlamentoda çoğunluk kazanması gerektiğini vurguladı sevgili dinleyicilerimiz. İktidar tarafından da son günlerde bazı iddialar gündeme geldi. İlginçti. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amerika'yı bu ülkede yapılacak seçimlere müdahale etmekle suçladı değerli dinleyicilerimiz. Şimdi seçimle ilgili gelişmeler ve haberler bu yönde. Aslında seçimlere de sayılı günler kala beklenmedik olayların da meydana gelmesi söyleniyor kimi uzmanlar tarafından. Biz de bugünkü sohbetimizde bunları konuşmak istiyoruz. Son yaşananları ve seçim atmosferinin nasıl bir aşamada ve seviyede ilerlediğini uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Abdülmenaf Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi seçimleri sizinle konuşmak istiyoruz. Birkaç gün kaldı aslında. Şimdi 14 Mayıs'a kadar olup biten olayların ve aslında beklenmedik olayların yaşanabileceği bazen duyuluyor kimi çevreler tarafından. Şimdi seçim atmosferi gün geçtikçe aslında 14 Mayıs'a yaklaştıkça nasıldır Türkiye'de ister adayların seçim propagandaları olsun, medyatik faaliyetleri olsun veya sokakta halkın ve sokağın nabzı bu konuyla ilgili nasıldır? Genel olarak alalım görüşlerinizi bu yönde. Daha sonra varsa başka sorulara da geçeriz efendim.
Ve şimdi bu seçim ilk defa iktidar bloku ile muhalefet bloku yani cumhur bloku ile ittifakı ile Millet İttifakı arasında bir dengenin olduğu bir seçimdir. Yani hala insan hangi ittifakın iktidara gelebileceğine kesin gözüyle bakamıyor. Yani şeylerimiz aşağı beş yukarı gözlemlerimize göre birbirlerine yakın oy potansiyeline sahiptirler iki blokta. Böyle olunca birbirlerine karşı avantaj sağlamak için çeşitli ithamlarda bulunuyorlar. Yani özellikle Batılı gazetecilerin yorumları veya siyasilerin en ufak yorumları eğer muhalefet lehine ise iktidar bloku bundan istifade etmek istiyor. Bakın işte müdahale var diyor. Eğer iktidar lehine ise tabii ki muhalefet bloku da bu sefer benzer şeyler ileri sürüyor. Doğrusunu sorarsanız yani Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili rejime 1946'dan geçildi. 1946 ile 2023 arasında seçimlerin diyebilirim ki yani huzurlu ve aynı zamanda da demokratik bir ortamda geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Yani bazı provokatif açıklamalar oldu. İşte efendim seçimin öncesi büyük olayların olacağı beklentisi toplumda yaratılmaya çalışıldı. İktidarın da yani alabildiğine totaliter hatta faşizan bir tutum içinde olduğu söylentisi muhalefet tarafından yaygınlaştırılmaya çalışıldı ama benim gördüğüm yani bu dönem en sakin geçen dönemdir. Evet yani taraflar sözlü sataşmalar içinde oluyorlar ama yani bir Erzurum'da bir İmamoğlu'nun mitingine bir saldırı oldu. Onun arkasında denilen tertibat da başlatıldı. Hükümet de buna sahiplenmedi. Kamuoyu da bunu olumlu karşılamadı. Bunun dışında birkaç işte videoyu paylaşımları oluyor. Kendisini çeşitli paramiliter veya mafya gruplarına tabi sanan kişilerin günde gün şeyleri çıkıyor. Ama yani bütün bunlar da şeydir yani seçim havasını birbirlerinin aleyhine değiştirmeye yönelik bazı şeylerdir, girişimlerdir. Yani Türkiye demokrasi açısından çok sağlıklı mıdır desek belki de çok sağlıklı değildir ama bu kadarı da bu Türkiye demokrasisini tolere edebileceği sınırlar içindedir. Onu söyleyebilirim. Yani genel olarak seçim havası bu. Zaten
evet.
Propaganda süresinin bitmesine 24 saatten az bir zaman kaldı.
Evet.
İki gün sonra seçimdir. Hepimiz sandık sonuçlarını hepimiz merak ediyoruz. Fakat yani Türkiye'de çok da öyle olumsuz bir şey olmadı. Türkiye'de son iki yıldır ciddi bir ekonomik kriz var. Daha doğrusu büyük bir hayat pahalılığı vardır.
Evet.
Özellikle emek kesimliği, dar gelirli kesimler, esnaf, ücretle geçinenler ve işsizler bundan çok çok muzdariptirler. Küçük bir azınlık yani geliri çok yüksek olan bir azınlık bundan istifade ediyor. Ekonominin çarkları da tefeci kurumlar, bankacılar ve büyük firmalar lehine döndüğü için hepimiz bundan muzdaripiz. Yani bugünden birkaç kişiyle ben de görüşüyorum. Hani seçim çerçevesinde hem oy isterken hem insanlardan görüş alırken yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aleyhindeki hava 2021'den daha çok böyle kötü esmeye başladı. Çünkü gerçekten yani mutfak sorunu vardır, kazan sorunu vardır. Zeyn yerinde zanet diye eskiden burada derlerdi ki yiyip kuru soğana muhtaç oldu. Kuru soğan bile alınamayacak kadar yüksek bir fiyata çıktı bu memlekette. Et kilosu şu anda 300 ile 600 arasında seyrediyor. Yani tavuk kilosu, tavuk etinin kilosu 100 lira ve üstüdür.
Evet.
Öte yandan asgari ücret 8500 lira. Emeklilerin bir kısmı 7000 yani en az emekli maaşı olanlar 7500 lira ama asgari ücret altında emekli maaşı alanların sayısı toplam emekli kesiminin neredeyse üçte birinden fazladır. Bu tabii bu asgari ücretler ile bu tür emekliler yine daha düşük gelirler, işsizler, köylüler, hayvancılık yapanlar hepsi bu işten yani girdi fiyatlarının yüksek olmasından, gıda fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı muzdariptir. Yani hükümet son birkaç ay içinde biraz müdahale etmeye çalıştı, bazı şeyleri hafifletmeye çalıştıysa da kanımca bu yetmedi. Hükümetin çabaları yetersiz kaldı fakat yani seçimi 18 Haziran'a kadar uzatmış olsaydı, bu çabalarını da devam ettirseydi kanımca epey hava lehine değişecekti. Yani ilk seçim şeyinin başladığı takvimin başladığı günden bugüne kanımca iktidar partisinin durumu daha iyiye gitti ama zaten muhalefet ve iktidar arasında başta büyük bir uçurum vardı.
Evet.
Şimdi yani ne dese birbirlerine denk gelmeye başladılar. Benim gözlemim odur. Toplumdaki hava odur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ülkesi diye tabir ediliyor Türkiye'de. Bu bölgede gerçekten yani hükümet çok ciddi bir göç kaybetti. Yani iki nedenle çok büyük şey. Bir, bu hayat pahalılığı birincisi. İkincisi bir de yani Kürt siyaseti, özellikle kendisini Kürt siyaseti olarak tanımlayan HDP, bugün YSP üzerindeki tutumu yine bölgede elde etmiş olan YSP tarafından ve HDP tarafından elde edilen belediyelerin kayın belediyelere kayın atlarına el konulması nedeniyle toplumda bir öfke olmuştur. Yani şunu söyleyebilirim ki bizim bölgemizde hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin durumu hiç iyi değildi. Ama ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgede taban toplamaya başlıyor.
Evet.
İyi Parti taban topluyor. MHP'nin tabanı güçlenmeye başlıyor. Bunlar da tabii yani Kürt siyaseti açısından aslında daha tehlikeli durumlardır. Fakat yani Kürt siyasetinde de artık bir dağılma, yani daha doğrusu yeni bir örgütlenme meydana gelmeye başladı. Hak ve Özgürlükler Partisi de yani Kürdistan bölgesinde ve Türkiye genelinde Kürtleri temsil konusunda iddialı bir parti durumuna gelmeye başladı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuştuk. Röportajımızın birinci bölümünü konuyla ilgili dinlediniz. Yarın akşamki yayınımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi önce sohbetimizi ve daha sonra masalımızın devamını dinleyeceğiz.
Geçen bölümde peri masallarının bir özelliği olarak sihir ve büyünün ve harikulade işlerin bu tür masalların önemli bir özelliği olduğunu anlattık. Yine dedik ki bu tür masallarda sürekli bir yardımcı unsur yer alıyor ve bir nevi öykünün kahramanına karşılaştığı sorun veya sorunların çözümünde yardım oluyor. İran'ın peri masallarında bazen yardımcı unsurla büyü veya sihir yapan karakter aynı kişidir. Örneğin, büyülü bir tay hem kahramanın yardımcısıdır hem de kendisi büyülü bir hayvandır ve kahramanın göklerde uçmasını sağlıyor. Araştırmacı yazar Vladimir Prop peri masallarının yapısını incelediği eserinde öykünün kahramanı gelinlikle bir sorunla karşılaştıktan sonra evini yurdunu terk ettiğini ve yolda giderken tesadüfen kendisine yardımcı olacak karakterle karşılaştığını ve ondan yardım aldığını belirtiyor.
Aslında bu kural İran'ın peri masallarında da sık sık rastlanan bir durumdur. Fakat İran'ın bazı peri masallarında masalın kahramanı herhangi bir sorun veya sıkıntı ile karşılaşmadan önce de kendisine yardım eden karakterle karşılaşarak ondan sihir ve büyü bağlamında bazı araç gereçleri alabiliyor ve bir süre sonra bu sorunla karşılaşarak bu araç gereçlerden yardım alıp sorunu çözüyor. Örneğin küçük oğlan babasının vasiyeti üzerine 3 gece gündüz mezarının başında bekliyor ve 3 büyülü atın sahibi oluyor. Bu atlar daha sonraları prensesin sorduğu bilmecelerin çözümünde kahramanımıza yardım ediyor.
Bazı peri masallarında büyü unsuru masalın kahramanının evindedir ve onu tehlikeler hakkında uyarır ve sorunların çözümünde yardımcı olur. Bu masallardan biri Balığın Tebessümü adlı masaldır. Bu masalda kral kendi atmacası ile ava çıkıyor ve bir keresinde atmaca kralı bir ejderhanın kanı ile zehirlenen suyu içmemesi konusunda uyarıyor. Peri masallarında kahramana sunulan sihir ve büyü etkenleri ve aygıtları geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve bunları elde etmenin de yolları farklılık arz ediyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde bir kralın üç oğlunun perilerin kraliçesinin dişi atını bulmak ve sütüyle babalarının gözünü iyileştirmek için yola çıktığını anlattık. Üç kardeş bir yol ayrımına geldi. İki kardeş tehlikesiz ama uzun yolu seçti. Fakat üçüncü kardeş yakın ama tehlikeli yoldan devam etti. Ve yaşlı bir kadının yardımıyla perilerin kraliçesinin dişi atını bulup dönmeyi başardı. Ancak kardeşlerinden ayrıldığı yere gelince kardeşlerinin daha dönmediğini fark etti ve eve tek başına dönmek istemediği için onların gittiği yoldan gitti. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kardeşlerin en zayıf olanı üçüncü kardeş bir süre gittikten sonra yolda üstü başı dağınık bir gence rastladı. İyice baktığında bu gencin aslında kardeşlerinden biri olduğunu ve bu hale geldiğini fark etti. Hemen yanına gitti ve başına neler geldiğini ve şimdi ne yaptığını sordu. Kardeş şöyle anlattı. Ben ve diğer kardeşimiz birbirimizden ayrıldık. Hırsızlar her şeyimi çaldı. Ardından ben de çok borçlandım. Şimdi ise çölde odun topluyorum ve topladığım odunlarla geçinmeye çalışıyorum. İki kardeş birlikte yola devam etti ve yollarında bulunan tüm köyleri, kasabaları dolaştı ve sonunda üçüncü kardeşlerini buldu. Bu kardeş de bir değirmencinin çırağı olmuştu. Saçları beline kadar uzanmış, tırnakları orak gibi olmuştu. Perilerin kraliçesinin dişi atını bulan üçüncü kardeş, iki kardeş ile ilgilendi. Onları tertemiz etti, saçlarını ve tırnaklarını kesti ve eski hallerine dönmelerini sağladı. Fakat iki kardeşini fark ettirmeden onların kestiği saç ve tırnaklarını bir mendile sardı ve torbasına attı.
Tahran Radyosu.
Üç kardeş yaşadıkları kentin yolunu tuttu. Yolda giderken iki kardeş kendi aralarında konuşmaya başladı. Biz hangi yüzle eve dönüyoruz? Biz üçüncü kardeşimizi adamdan saymazdık ama o gitti ve hem dişi atı buldu hem bizi felaketten kurtardı. Eğer halk bunu öğrenirse rezil oluruz. Üstelik kardeşimiz babamızın gözünde kıymeti artar ve mutlaka tahtını ve saltanatını ona bırakır. İkinci kardeş şöyle dedi. En iyisi onu yok edelim. O zaman onun her şeyi bizim olur. Birinci kardeş ise şöyle dedi. Hayır, onu öldürmeyelim. Kanı vebalimiz olur. Eğer dişi atı elinden alırsak o da yolunu alır gider.
Gece vakti üç kardeş bir yerde yatıp uyumaya karar verdi. Gece yarısı iki kardeş uyandı ve hırsız hırsız diye bağırmaya başladı. Üçüncü kardeş hemen uyandı ve dişi atın yanına gitmek istedi. Fakat iki kardeşten biri kılıcını çekti ve küçük kardeşin ayağına bir darbe vurdu. İki namert kardeş dişi atı aldı ve üçüncü kardeşi orada bıraktı ve hemen kentlerine doğru hareket etti. İki kardeş birkaç gün yol kat ettikten sonra kentlerine vardılar ve hemen dişi atı kralın yanına götürerek sütünü saldıktan sonra kralın gözüne sürdüler. Kralın gözü tekrar görmeye başladı ve iki oğlunu görünce çok sevindi. Kral hemen kentte şenlik yapılmasını emretti.
Ancak üçüncü kardeş o gece sabaha kadar yerde öylece kaldı ve acılar içinde kıvrandı. Güneş doğduğunda iki fareyi gördü. Fareler birbiriyle savaşıyordu. O sırada birinin ayağı yaralandı. Yaralı fare kendini oraya yakın bir yerde bulunan beyaz bir toprağa yetiştirdi ve yaralı ayağını beyaz toprağa sürdü. Yara hemen iyileşti. Üçüncü kardeş bu durumu görünce hemen beyaz toprağın bulunduğu yere gitti ve farenin yaptığını yaptı. Yarası hemen iyileşti. Ağrısı da kesildi. Üçüncü kardeş hiç vakit kaybetmeden kentine doğru yola çıktı. Ancak oraya vardığında baktı ki kentte şenlik var. Kardeşlerinin ona ne yaptığını o zaman anladı. Kendi kendine artık kimsenin ona inanmayacağını söyledi ve bu yüzden bir köşeye çekildi. Ve diğer insanlar gibi şenliği seyretmekle yetindi ve hiçbir şey demedi.
Şimdi perilerin kraliçesinden söz edelim. 40 gün dolunca kraliçe 40 günlük uykusundan uyandı ve oraya bir insan ayak bastığını anladı. Kraliçe kendi kendine konuştu. Onu bulmalıyım çünkü artık perilerin arasında yaşayamam. Kraliçe dişi atını aradı ama bulamadı. Kendi kendine buraya gelen insan dişi atı da mutlaka o götürdü dedi. Kraliçe hemen ordusunu topladı ve yola çıktı. Uzun bir yol kat ettikten sonra dişi atın götürüldüğü kente vardı. Kraliçe hemen krala bir elçi gönderdi ve hem atını ve atını ona getiren kimseyi teslim etmesini, aksi takdirde de savaşmaya hazırlanmasını söyledi. Kentin önde gelen büyükleri bu haberi duyunca hemen kralın yanına geldi ve perilerin kraliçesinin ordusuyla savaşamayacaklarını ve en iyisi dişi atı ve onu getireni teslim etmesini istedi.
Aslında kral da çok korkmuştu ve hemen kraliçeye bir mesaj yolladı ve iki oğlu dişi atı neden getirdiklerini anlattı ve şimdi de savaşmak niyetinde olmadığını ve iki oğlunu dişi atla beraber teslim edeceğini söyledi. Ancak iki kardeş bunu duyunca paniklemeye ve tir tir titremeye başladı. İki kardeş büyük bir hata yaptıklarını, şimdi de gerçeği ve dişi atı zayıf olan kardeşleri getirdiğini söyleyemedi. İki kardeş dişi atla beraber perilerin kraliçesine götürdüler. Kraliçe onları görür görmez iki sahtekar olduklarını ve dişi atı çalan kimsenin bu iki kardeş olmadığını anladı. Bu yüzden kraliçe krala tekrar mesaj yolladı ve iki kardeşin dişi atın hırsızlar olmadığını ve esas hırsızı göndermesi gerektiğini söyledi. Kraliçe, kralın 7 gün süresi olduğunu ve gerçek hırsızı yollamadığı takdirde kenti yerle bir edeceğini belirtti. Kral ise şaşakalmıştı. Kendi kendine, keşke kör olsaydım da bunları görmeseydim dedi.
Kraliçenin belirlediği 7 günlük sürenin 6. günü herkes derin kaygı ve panik yaşarken Kralın üçüncü oğlu babasına gitti ve tüm macerayı anlattı ve dişi atı nasıl onun getirdiğini anlattı. Kral hemen üçüncü oğlunu kraliçeye gönderdi. Kraliçe üçüncü kardeşi görür görmez dişi atı onun çaldığını anladı. Kraliçe üçüncü kardeşe şöyle dedi. Sen atımı çaldın. Artık ben perilerin arasına geri dönemem. Bunun yerine sen benle evlenmelisin ve ben de seninle yaşamak zorundayım. Bunu Allah'tan isteyen üçüncü kardeş hemen kabul etti. Geri döndü ve kraliçenin şartını babasına anlattı. Babası da çok sevindi ve 7 gece gündüz düğün ve şenlik yapılmasını emretti. Ve 7. gece kraliçe ile oğlunu evlendirdi. Kraliçe de ordusunu Kaf Dağı'na geri yolladı ve kendisi üçüncü kardeşle birlikte kralın sarayında uzak bir saraya yerleşti. Kral iki kardeşi üçüncü kardeşinin başına getirdikleri için cezalandırmak istedi. Ancak küçük kardeş onlar için rezil olmalarının yeterli olduğunu ve başka ceza gerektirmediğini söyledi ve iki kardeşini affetti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Bizleri parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizi bugün sizlerle birlikte çeşitli uluslararası yarışmalarda tüm Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı ve tilavetinde üstün başarılar kazanan Üstad Şehriyar Perhiskar ile tanışacağız.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir Nevevi hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in yeşil bahçesinden bizim sıcak selamlarımızı kabul buyurun. Kur'an-ı Kerim bu en son ve en mükemmel semavi kitabın tilavetinin adabı hakkında dikkat edilmesi gereken önemli konular vardır. Kur'an-ı Kerim'in tilavet adabının en önemlilerinden biri, tilavet eden kişinin bizzat kendisi, giysisi ve tilavet mekanının temiz olmasıdır. Necis elbise ve temiz olmayan mekanda Kur'an tilavet etmek caiz değildir. Bu yüzden tilavet için en iyi mekan camidir ve daha fazla sevabı da vardır.
Abdestli olmak ve kıbleye doğru oturmak da yine Kur'an-ı Kerim tilavetinin bir başka adabıdır. Ayrıca her tilaveti tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytinin de yaptığı gibi Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak kıraatin seçkin ve hoş amellerinden biridir. Diğer yandan tilavet ortasında başkalarıyla konuşmak İlahi kelama saygısızlık sayılır ve nehyedilmiştir. Tilavetin diğer adabından bir diğeri ise karinin güzel ve hazin ses ile kıraat etmesi ve tilavet sırasında Allah'ı hatırlamasıdır.
Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin görünürdeki bazı konularıydı. Sohbetimizin devamında sizlere İran'dan ünlü ve uluslararası bir kari ile tanışmak istiyoruz. Bu kari sohbetimizin de başında belirttiğimiz gibi uluslararası müsabakalarda Kur'an'ın tümünü ezberleme ve tilavetinde üstün dereceler kazanan biridir ve Üstad Şehriyar Perhizkar'dan başkası değildir.
Her şey annenin tilavet sesiyle başladı. Kur'an'ı öyle hoş ve hazin bir sesle tilavet ediyordu ki tüm hane halkı ve özellikle oğlunu adeta Kur'an-ı Kerim'e hayran bıraktı. Oğlu Kur'an-ı Kerim'e çok bağlandı. Öyle ki çocukluk dünyasında kendi için Kur'an yarışmaları düzenledi. Bir yandan yarışmaya katılan kari oluyor ve kıraat ediyordu, diğer yandan da yarışmanın hakemi oluyordu. Böylece Üstad Şehriyar'ın Kur'an-ı Kerim ile yaşamı başladı.
Daha 9 yaşındayken her hafta 4-5 gece Kur'an-ı Kerim celselerine katılıyordu ve babası da ona eşlik ediyordu. Kur'an-ı Kerim'e duyulan ilgi çocukluk döneminden itibaren Üstad Şehriyar'da şekillendi ve sonraki yıllarda gelişerek gençlik çağında tamamen kıvama gelerek tekamüle erdi. Daha genç yaşta sadece İran'da değil Müslüman ülkelerde de adı Kur'an hafızı ve üstadı olarak dillere dolaştı.
Üstad Şehriyar Perhizkar 1964 yılında Tahran'da ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 9 yaşında mahalle camisinde Doktor Edip denetiminde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Doktor Edip onun üstün yeteneğini hızla fark etti ve daha ciddi bir şekilde eğitimine devam etti. Şehriyar bir aylık kısa bir sürede Kur'an okumayı öğrendi ve hatta bu dalda müsabakalara katılarak 9 yaşında birinci olmayı başardı.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim okumayı başlamanın ardından Üstad Perhizkar, tecvid başlangıcı ve Kur'an'ı makamlara da öğrenmeye karar verdi. Büyük karilerin seslerini ve kıraatlerini dinlemekten büyük zevk alır ve o da çeşitli makamlarda ve güzel şekilde tilavet etmek istiyordu. Bu yüzden tecvid, ses ve makamları Üstad Muhammed Taki Muruvvet yanında başladı ve böylece 11 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yoluna girdi.
Babası Kur'an-ı Kerim'i ezberleme konusunda onu çok teşvik ediyordu. Zira Şehriyar'ın bu alanda büyük yetenek ve ilgisi olduğunu görüyordu. Üstad Perhizkar Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlayınca en seçkin hocalardan biri nezdinde Arapça dil bilgisi kursuna katıldı. O dönemde ve şahlık zamanında genç yetişkinler arasında çok az insan bu yolda ilerliyordu. Perhizkar ilk kez 1978 yılında ve İran çapında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Ödülü babası ile birlikte hac ziyaretine katılmaktı. Böylece babası ile birlikte 1979 Nevruz günlerinde karilerden oluşan bir kafile ile Mekke ve Medine'ye gitti.
Üstad Perhizkar İslam İnkılabı'nın zaferi ardından hafızlık ve kıraat sanatını büyük bir aşk ve ilgiyle sürdürdü. Böylece Kur'an-ı Kerim hafızlık yarışmalarına da uluslararası çapta büyük başarıları ve birincilikler kazandı. 1982 yılında İran'da birinci olunca hacca gitmek ödülüyle ödüllendirildi. 1983 yılında ise Tahran'da düzenlenen uluslararası müsabakalarda 15 cüz ezberlemede birinci oldu ve 2 yıl sonra Arabistan'da düzenlenen yine uluslararası yarışmada 20 cüz ezberlemede ikinci oldu ve 1992 yılında yine Arabistan'daki müsabakalarda tüm Kur'an'ı ezberlemede birinci olmayı başardı. Üstad Şehriyar Perhizkar ayrıca 1993 yılında Malezya'da düzenlenen yarışmalara jüri heyeti üyesi olarak katıldı.
Üstad Şehriyar Perhizkar'ın Kur'an-ı Kerim sevenlere sunduğu değerli çalışmalarından biri tüm Kur'an-ı Kerim tertilini sunmaktır. Bilindiği üzere tertil bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde çok açık, hakkını vererek açıklamaktır. Kur'an'ın tertili de böyle. Her harfinin, edasının, tertibinin, manasının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır. Üstadın sunmuş olduğu değerli tertil, hoş ve güzel bir ton ve sakin bir ses ile gerçekleşmiş ve İran'da Kur'an-ı Kerim ezberlemek için bir kaynaktır.
Bereketli ömrünün tümünde Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmeye çalışan Üstad Perhizkar, kendi yaşamında Kur'an-ı Kerim'in önemi hakkında şöyle anlatıyor. Kur'an'ın benim hayatımdaki özelliği her zaman umutlu olmamdı. Yani Kur'an-ı Kerim ile aşina olmak bende umut duygusunu artırdı ve asla solgunluk ve bunalıma düşmedim. Günümüzde inanç meselelerinde sorun yaşayan birçoklarının yaşamlarının zorlaştığını ve umutsuzluğa düştüğünü görüyoruz. Allah'a hamdolsun hayattaki sorunlarla asla Allah'ın rahmetine olan umudumu da kaybetmedim ve bu da Kur'an-ı Kerim'in bereketi sayesindedir.
Öncüler Üstad Şehriyar Perhizkar ile ilgili sohbetimizin devamını bir sonraki bölüme bırakıyoruz.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere ulaştırabilir. Yayınlarımızı da www.parsuday.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Thank you. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Thank you. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei Kur'an-ı Kerim'de özgürlük konusunu ele alıyor. Biz de bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin bu konuyla ilgili sohbetini sizlere aktarmaya çalışacağız. Mübarek Araf suresinin bilinen ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi Ümmi Peygamber'e uyarlar ve o onlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, onları temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede, sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir, bağlandıkları zincirleri kırmada. Bu özgürlük için Kur'an'da en açık ayettir ki, ağırlıkları kaldırır. Ağırlıklar rüzgarın uçurmaması için çadırlara bağlanan iplerdir. Yani onu yere bağlıyor. Fakat o arza saplandı. Bu yere saplanmaktadır. Bizim ağırlıklar bizi yere yapıştıran, uçmamızı engelleyenlerdir. İşte parangadır ki peygamber parangaları kaldırmak için gelmiştir. Bu ayette ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indirip hafifletir demeden önce temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede buyuruyor. Peki helal ve haram ne demek? Helal ve haram demek yani haddi aşmak, men etmek, onunla birlikte yasaklama var. Düşüncemizde özgürlük hakkında söz ettiğimizde kısıtlama ve yasaklamaktan asla korkmayalım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.